Ayrım 3. Obertraktör. 7. bölüm. Föder amca postacı Peçkin ansiklopediyle birlikte bir de kart getirmişti. Yarın lütfen evde olun. Adınıza bir traktör gönderilmiş. Getirip teslim edeceğiz. İstasyon şefi. Bu habere hepsi çok sevindi. Özellikle Topaç. 4 kez de traktörü beklemeye koyuldular. Az sonra büyük bir kamyonla traktörü getirdiler. Şoför Föder amcaya bir kağıt imzalattı. Sonra bir zarf verdi. Föder amca zarfı açtı. Zarfa bir mektup, bir de nasıl kullanılacağını, traktörün nasıl kullanılacağına ilişkin küçük bir kitap vardı. Önce mektubu okudu. Mektupta şunlar yazılıydı. Sayın Föder amca adındaki çocuk, yarı oyuncak yarı traktör sevimli bir şey istiyordunuz. Size böyle bir traktör gönderiyoruz. Fabrikamızın en cici traktörü, hem de son model. Benzin istemez. Yediklerinizden verirseniz yürür. Traktör hakkındaki düşüncelerinizi bize bildirirseniz seviniriz. Deri saygılarımla, ilk benzinsiz traktörü bulunan makine yüksek mühendisi. Sonra Föder amca traktörün özelliklerini ve nasıl kullanılacağını anlatan kitabı okudu. Bu kitapçığın başlığı şöyleydi. Yiyecekle çalışan 20 beygir gücünde traktör. Föder amca bunlardan bir şey anlamamıştı. BGTR ne demekti? Gün görmüş kedi hemen atılıp beygir gücünde sözcüklerinin baş harfleri dedi. TR'de traktör sözcüğünün kısaltılmışı. Demek ki hepsini toplarsak yiyecekle çalışan 20 beygir gücünde traktör anlamı çıkar. Föder amca sevinçle o halde dedi. 20 at birleşip bizim traktörle halat çekme yarışına girerlerse yenişemeyecekler. Berabere kalacaklar. Desene. Topaç bunları duyunca vay canına, kim bilir ne kadar ot yer dedi. Kedi hayır, kitaba göre ot yemiyor. Tıpkı bizler gibi, senin gibi benim yediklerimizden yiyor dedi. Föder amca şaşılacak şey diyorsun. Muço, bütün bunları sen nereden biliyorsun diye sordum. Muço'nun bu yanıtı şöyle oldu. Atalarımız çok yaşayan değil, çok gezen bilir demişler. Benim de gezip görmediğim yer tanışmadığım kimse kalmadı. İşçi sigortalarında bile çalıştım deyim. Artık gerisini siz anlayın. Başından geçenleri bir kitap halinde toplasan kocaman bir kedi ansiklopedisi ortaya çıkardı. Siz aylaklık ede durun. Ben gidip bir şu iğneye bir bakayım. Sağılması gerekliydi. O gittikten sonra Föder amca Topaç'la traktörü çalıştırdı. Benzin deposuna biraz çorba döküp birkaç da köfte tıkıştırdılar. Traktör nasıl takır tukur çalışmaya başladı bir görmeliydiniz. Bizimkiler binip soluk köydeydiler. Obur traktör epey gittikten sonra birden bir evin önünde durdu. Föder amca Topaç'a neden durdu dedi. Yiyeceği bitmiş olmasın. Hayır, ondan değil. Buralarda bir yerlerde galiba şu karşıki evde börek pişiriyorlar. Onun kokusunu aldım. Peki şimdi ne yapacağız? Bilmem dedi Topaç. Sahi o kadar hoş kokuyor ki benim de canım çekti. Biz traktör değil su aygırı almışız desene. Ben böyle her evin lokantanın önünde bay öbür koku aldı diye duracak olursak yandık demektir. Baktılar başka çıkar yol yok. Eve girip birkaç dilim börek istediler. Sonradan bu olayı öğrenen kedi nasıl ben size bir şey anlayın dememiş miydim? Dedi tutturdunuz. Bu traktör, bir traktör alalım da alalım. Oh olsun işte böyle olur. Sonra bu söylediklerine pişman olup Föder amca avutmaya koyuldu. Zararı yok dedi. Onun da çaresine bakarız. Benim aklıma oltaya sosis takıp giderken oburun önüne tutmak geliyor. Bilmem sizler bu düşünceme katılacak mısınız? Gerçekten Muço'nun önerdiği gibi yapınca obur sosisi yakalayacağım diye bir canlansın, bir dört nala kalsın görmeyin. Oburluğu bir yanı, traktörün güzelliğine diyecek yoktu. Oturacak yerleri mavi plastiktendi. Tekerlekleri demirdendi. Üstelik yağlamak için Böyle bir makine yağı değil, zeytinyağı kullanıyordunuz. 8. bölüm. İnek Dilber'in etrekleri. Muço'nun aldığı inek hem şımarığın biri hem de biraz aptalcaydı. Ama süt vermesine diyecek yoktu. Kovaların, kavanozların hepsi ağzına kadar süt doluydu. Akvaryum malı, balıklar sütte yüzüyorlardı. Bir gün Föder amca uyanıp lavaboyu yoğurtla dolu görmesin mi? Kedi çağırıp benim yaptığını beğendin mi dedi. El yüzü kayacak yer kalmamış bize. Kedi somurtarak ırmakla yıkanabilirsiniz dedi. Ya kışın? Kışın da yıkanmaya ırmağa mı giderim dedi. Kışın her yan tertemiz karla kaplı dedi. Yıkanmaya gerek yok. Hele diliyle yıkanıp temizlenenler için. Evet, siz dilinizle yıkıyorsunuz diye biz de mi öyle yapacağız? Siz fare yiyorsunuz diye biz de mi fare yiyeceğiz? Fazla söz istemem. Bir daha lavaboda yoğurt görmeyeceğim dedi Föder amca. Muço biraz düşündü. Biraz daha dana edinmem gerekecek. Süt koyulaşmaya başlayınca ona veririm. Olur biter dedi. Yemekte başka bir olay geçti. Dilber'in ağzında bir tutam otla iki arka ayağı üstüne kalkmış. Öylecene otlaktan geliyordu. Arada bir ön ayaklarını kalçasına dayayıp şarkı söylüyordu. Mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu. Başının üstünde de şapka gibi bir bulut duruyordu. Topaç şaşa kaldı. Dilber bugün çok mutlu görünüyor dedi. Bayram falan olmasın Föder amca? Yok canım, ne bayramı diye karşılık verdi. O zaman doğum gününü kutluyor belki. İnek yeni yılı ya da inek yoğurtusu olabilir. Onları uzaktan dinleyen kedi hiçbiri değil. Şerbetçi otu yemiş besbelli. Baksanıza ağzında hala artıkları duruyor. İnek bir an durmuyor. Yalpa yalpa
Biri o yana bir bu yana koşuşturuyordu. Sonra küt diye başını duvara çarptı. Muço onu güçlükle ahıra soktu. Bir güzel saldı. 5 dakika geçmemişti ki Muço başından bir tuhaflık duymaya başlamıştı. Gömleğini önlük gibi önüne bağlamış. Süt kovasında başına geçirmişti. Çirkin sesiyle anlamsız şarkılar söylüyordu. Mırnav mırnav mırnav. Yok mu bana bir av? Gel pisi pisi, var mı senin gibisi? Kalbimi basarım ki... Bu Muço Dilber'i sağarken süt içmiş, şimdi de o keçileri kaçırdı. Bir can kurtaran çağırıp onları hastaneye kaldırsak iyi ederiz. Bekleyelim, bir parça belki ayılırlar. Sonra ayılmak şöyle dursun, Dilber sağlamlıktan gittikçe azıtıyordu. İspanyol dansları yapıyor, hiç bilmediği dilden şarkıları söylüyor. Ondan geri kalmayan kedi, ninemin iki kazı var, ikisi de topaldı. Ninemin iki kazı vardı, birbirinden aptaldı diye başlayan bir bozkurt türküsü tutturmuştu. Çok geçmeden o da güyüm diye duvara toslamaz mı? Epey heyecanlanan Fedor amca, al şu İkilereyi Topaç, acele bir can kurtaran çağır dedi. Topaç ok gibi fırladı. Bu an inekle kedi bir parça kendilerine gelir gibi oldular. Bir süre sonra postacı Peçkin çıka geldi. Yüzü her zamanki gibi kıpkırmızıydı. Peçkin sevinçle bakın dedi. Elindeki gazeteyi göstererek bir çocuk hakkında burada bir duyuru okudum. Gözleri kahverengi, başının ön kısmını inek yalamış gibi bir tutam saç var deniyor. Boyu da 1 metre 20 santimmiş. Kedi soğukkanlı görmeye çalışarak ne olmuş yani? Böyle binlerce çocuk var. Orası öyle ama bu çocuk bir de evden kaçmış. Annesi babası ona bir şey olur diye korkuyorlar. Bulana ödül verecekler. Kim bilir belki de bir bisiklet verirler. Ah mektupları dağıtırken bilseniz ne yoruluyorum. Oysa bir bisikletim olsa 5 dakikada işimi bitiririm. Sizinle kalan çocuğun boyunu ölçmek için yanımdan 1 metre getirdim. Bunu duyan Muço'nun yüreği heyecanla çarpmaya başlamıştı. Sonra ölçersin dedi. Yorulmuşsundur. Taze süt ver. Şimdi sağdım. İçer misin? Postacı sevmiş de sütü kim içmez? En yararlı besin. Bir büyük bir kapla ver bari dedi. Kedi içeri koşup koca bir çanak süt getirdi. Postacı başına dikip bir solukta tümünü bitirdi. Sonra gözlerini kaydırıp o da şarkı söylemeye, daha doğrusu sapıtmaya başladı. Bak postacı geliyor. Selam veriyor. Herkes ona bakıyor. Merak ediyor. Sallana sallana bir o duvara bir bu duvara. Giderken sonunda kafasını güm diye vurunca içeriden kapkaççı kim o diye seslendi. Ben postacı Peçkin. Buradaki çocuğun boyunu ölçmek için 1 metre getirdim. Bu sırada can kurtaran gelmişti. İçinden telaşla fırlayan hasta bakıcılar galiba birisi de aklını oynatmış. Nerede şimdi diye sordular. Postacı Peçkin aklını oynatan bu ev olacak dedi. Gelip benim kafama çarpıyor. Hasta bakıcılar Peçkin'i arabaya bindirirlerken kendi aralarında bu sıralar şerbetçi otun büyüme zamanı diyen deliliyor. Özellikle inekler için hastanelerde yer kalmadı diye konuşuyorlardı. Onlar gittikten sonra Fedor amca Muço'ya sütten başka kimseye verme dedi. Götür sokağa dök. Başımıza başka hiç açmasın. Muço kendi kendine sokağa dökeceğimi traktöre verdi. Nasıl olsa traktöre dokunmaz dedi. Ve bütün sütü traktöre içirdi. Benzin deposu sütte dalan oburun ilk işi Muço'ya saldırmak oldu. Muço kovasını fırlattığı gibi bir solukta ağacın ta tepesine tırmandı. Hızını alamayan obur kovayla futbol oynamaya başladı. Sonunda çörek gibi yamyası etti kovayı. Traktör aslan kesilmişti. Köye dalıp otları yerlerinden söktü. Tavukları kovaladı. Sonunda ırmağa yıkanmaya girdi. Az kalsın boğuluyordu. Kıyıya güçlükle çıktı. Eve yaklaşınca durdu. Kimsenin yüzüne bakacak hali yoktu. Yaptıklarından utanıyordu. Fedor amca Muço'ya çok kızmıştı. Kulağından tutup bir köşeye çekti. Bundan sonra söz dinle diye onu bir hayli haşladı. Topaç Muço'nun halini uzaktan kıs kıs biliyordu. Bu da Fedor amcanın gözünden kaçmamıştı. Topaç'a senin yapacak başka işin yok mu? Kendi haline köşesinde oturan insanlığa alay edilmez diye çıkıştı. Kuşkusuz Muço kediydi. İnsan değildi. Ama Fedor amcaya göre ha kedi ha insan. Hiçbir ayrım yoktu aralarında. 9. bölüm. Oğlunuz Fedor amca. Ertesi gün Fedor amca annesiyle babasını fazla merakta bırakmamak için onlara bir mektup yazdı. Gerçekten çok severdi onları. Üzülmelerine yüreği dayanamazdı. Bakalım çocuklar. Fedor amca oturmuş neler yazıyor. Sevgili anneciğim ve babacığım, ben çok iyiyim, hem de çok iyi. Benim sıcak bir evim var, 2 odalı, bir de mutfağım var. Bir süre önce bir gömü bulduk. Ortaya çıkan parayla bir inek, bir de traktör satın aldık. İneğin adı Dilber. Traktörünki obur. İyi bir traktör. Benzin yerine çorba içiyor. Canım anneciğim, canım babacığım. Sizleri çok özlüyorum. Hele akşamları, ama size nerede kaldığımı yazmayacağım. Yazarsam sonra gelir beni götürürsünüz. O zaman Muço ile Topaç bensiz ne yaparlar? Mektubun burasında Fedor amca sokakta uçurtma uçuran çocukları gördü. Muço'ya sen benim yerime mektuba devam et deyip dışarı fırladı dedik. Kedi kalemi alıp yazmaya başladı. Daha başka ne yazayım? Sıcak bir sobamızın altında yatınca üşümüyorum. Sağlığım bugünlerde bozuldu. Kimi zaman pençelerim sızlıyor, kimi zaman kuyruk tüylerim dökülüyor. Çünkü sevgili anneciğim ve bacıcığım bugüne kadar yokluk içinde yaşadığım doğrusu, şimdi her şeyim var. Sucuk mu dersin, istediğin kadar ye, yerdeki çanak sütü dolu, doyuncaya kadar yalat lakır lakır. Düşünün, bir kez farelerin yüzüne dönüp bakmıyorum bile. Onlara eğlence olsun diye ya ucuna peynir takılı oltayla yakalıyorum ya da elektrik süpürgesiyle deliklerden çekiyorum. Sonra götürüp sokağa atıyorum. Gündüzleri çatılara tırmanmaktan çok hoşlanıyorum. Güneş banyosu yapıp bıyıklarımı düzeltiyorum, yalanıp temizleniyorum. Bu anda alt katta bir fare tıkırtısı duyan kedi köpeğe seslendi. Topaç, gel şu mektubu bitir deyip bodruma koştu. Topaç kalemi ağzına alıp kargacık burgacık yazıyla şunları yazdı. İşte böyle, geçenlerde tüy değiştirmeye başladım. Eski tüylerim bütün evin içine dağıldı. Yerlerine tertemiz yenileri çıkıyor. Görmeyin kürk gibi. Bir parça sesim kısıldı bugünlerde. Ne yapalım? Gelip geçen çok. Hepsini havlamak gerekiyor. Bir saat havlıyorum, iki saat havlıyorum. Sonra havlama yerine yarı harıltı, yarı ıslık bir şey çıkıyor gırtlarımdan. Canım annem, canım babam. Beni görseniz beni tanıyamazsınız. O kadar değiştim ki kuyruğum kıvrıldı, kulaklarım dimdik oldu. Tüylerim upuzun şimdi. Kışında karda bile yatabilirim. Artık çarşıya kendim gidiyorum. Tüm satıcılar tanıyorlar beni. Kemiği bana parasız veriyorlar. Bütün bunları beni merak etmeyin diye yazıyorum. Fuarda bir güzellik yarışması olsa tüm madalyaları kazanarak birinci seçilirdim. Şimdilik hoşçakalın. Oğlunuz Fedor amca. Muço ile Topaç mektubu zarflayıp üstüne adresi yazdılar. Sonra Topaç onu ağzına postaneye götürüp kutuya attı. Mektup postanede epeyce bekledi. Çünkü postacı Peçkin hala akıl hastanesinde yatıyordu. Öncelere her önüne gelene aklını oynatmadığını, bir evin kendisine toz vurduğunu söyleyip durdu. Sonra hastaneden hoşlanmaya başladı. İyi bakıyorlardı. Mektup dağıtma diye bir kaygısı yoktu. Orada bir Sayman'la tanıştı. Yarı kaçık bu Sayman'ı çocuklar bu hale sokmuşlardı. Sayman postacıya ikide bir, Peçkin karyolaya sıçrama, pencereden sarkma Peçkin. Peçkin arkadaşların kafasına köfte atma diyordu. Oysa zavallı Peçkin'in bunların hiçbirinin yaptığı yoktu. Peçkin hastanede kaldığı sürece Fedor amcayı imrendi durdu. Kimilerinin hem kedisi hem köpeği var. Benim bir bisikletim bile yok diye hayıflıyordu kendi kendine. 10. bölüm. Topaç ormana gidiyor. Fedor amcayla Muço evde kalıyorlardı. Topaç ya sokak sokak dolaşır ya da kulübesinde oturur dinlenirdi. Geceleri orada yatardı. Ötekiler gibi o da yemeği evde yerdi. Bir gün böyle kulübesinde oturmuş kendi kendine şöyle diyordu. Muço kendine inek aldı. Fedor amca traktör. Ya ben hiç. Ya benim onlardan neyim ne eksik. Bugünden tez yok, ben de kendime bir tüfek alacağım. Bu düşüncesini Fedor amcaya açınca Fedor amca, hayvanlara yazık değil mi? Paranı sakla, daha yararlı bir şey alırsın diye onu kandırmaya çalıştı. Fakat Topaç, artık sizi dinlemeyeceğim diye diretiyordu. Neden benim bir içgüdüm olduğunu ve bu içgüdünün dayanılmaz bir güçle beni ormana çektiğini anlamak istemiyorsunuz. Üstelik hayvanlar onları avlasınlar diye yaratılmışlar. Sonra çarşıya koştu. Boyuna göre bir tüfek ve çokça mermi satın aldı. Vuracağı tavşanı ya da kuşu koymak için şık bir avcı çantası almayı da unutmadı. Aldıklarını göstermek için eve gelmesiyle gitmesi bir oldu. Akşama doğru beni bekleyin dedi. Avlayacaklarımı oturur birlikte yeriz. Köyden çıkıp ormanın yolunu tuttu. O yolda bir köylüyle karşılaştı. Köylü ona, bay avcı dedi. Bin arabama, gideceğin yere kadar götüreyim seni. Topaç arabaya atlayıp pençelerini sarkıttı. Söze başlayan yine köylü oldu. Dostum anlat bakalım, nasıl iyi bir avcı mısın bari? Elbet. Peki şapkamı havaya atarsam kaç delik açarsın? Tüfeğini hazırlarken arka ayakları üzerine kalkan Topaç, önce bir fırlat sonra konuşuruz. Parçası kalırsa tabii dedi. Arabacı şapkasını çıkarıp havaya savurdu. Şapka yükseldi. Neredeyse bulutlara değecek. Topaç tetiği çekince büyük bir patlama oldu. Ürken at olanca gücüyle koşmaya başladı. Araba tekerlekleri yerden kesilmiş gibi uçuyordu. Ansızın dengesini kaybeden Topaç arabadan tepe taklak pat diye yere düştü. Zararı yok, avcılıkta olur böyle şeyler. Bu yola bundan sonra yürüyerek devam etti. Ormana gelince biraz ileride bir tavşanın oturduğunu gördü. Topaç hemen tüfeğini doldurdu. Torbasını hazırlamıştı. Sürüne sürüne ona yaklaşırken şimdi işin tamamdır diyordu. Tavşan onu görür görmez tabanları kaldırdı. Topaç dili bir karış dışarıda tavşanı kovalıyordu. Sonra ayağı bir şeye takılıp yere kapaklandı. Ne olduğunu anlayamadan kendini avcı torbasında buldu. Hani şu tavşanı vurup koyacağı torbada. Orada oturmuş düşünürken zarar yok, avcılıkta olur böyle şeyler diye mırıldandı. Bu işte bir tuhaflık olsa gerek. Öyle ya, ben şimdi avcı değil av oluyorum ve kendimi vurmuşum eve götürüyorum diyerek başını iki yana salladı. Torbadan çıkıp tüfeği sırtladı. Sonra burnu yerde, izleri koklaya koklaya küçük bir ırmağa kadar geldi. Başını kaldırınca tavşanın karşı kıyıda hoplayıp zıpladığını gördü. Topaç tavşanın peşini bırakmak niyetinde değildi. Tüfeği ağzına alıp suya atladı. Tüfek çok ağırdı. Topaç'ı durmadan aşağı doğru çekiyordu. Topaç boğuldum boğuldum derken birden kendini suyun dibinde buldu. Orada da çenesini tutmuyordu topaç. Allah kahretsin, tavşan avına mı çıktım yoksa balık avına mı anlayamadım gitti. Birden tüfeği atıp çabucak su yüzüne çıkmayı tasarladı. Bu ara aklından şunları geçiyordu. Eh yarık tuzak. Şuradan bir kurtulayım, çekeceğim var benden. Seni tüfek sizde yakalarım.
Onun kulaklarını birer metre yapmazsan bana da topaç demesinler. Avcıyla alay etmek nasılmış göstereceğim sana. Yukarı doğru kulaç atıyordu. Fakat bir karış yol olamıyordu. Hem tüfeğin hem de çantasının kıyışına dolanmıştı. Birden ensesinden birinin onu su yüzüne doğru çekmekte olduğunu anladı. Dönüp bakınca topaç bunun yaşlı bir kunduz olduğunu gördü. Bu yakınlarda küçük bir barajı andıran bir yuva yapıyordu kendine. Kunduz topaça işi gücü bıraktım habire sudan köpek çıkarıyorum diye içini döktü. Bundan alınan topaç onu şöyle yanıtladı. Ben beni kurtarman için sana yalvaran olmadı. Hem bu olduğumu kim söyledi sana? Su altı araştırmaları yapmadığımı nereden biliyorsun dedi. Topaçın böyle atıp tutmasına siz aldırmayın çocuklar. Aslında yorgunluktan ayakta duracak hali yoktu. Her yanından çeşme gibi sular boşanıyordu. Utancından başını kaldırıp kunduzun yüzüne bakamıyordu bile. Bir de böyleleri ava çıkarlar. Oysa öldürmek istedikleri hayvanlar onları ölümden kurtarırlar. Ne tuhaf değil mi? Köpek ırmak kıyısını izleyerek evin yolunu tuttu. Tüfeği kayıştan sürüklerken başını öne eğmişti. Yine kim bilir neler düşünüyordu. Topaç kuşkusuz öyle diyordu kendi kendine. Nedense tavşan avında başarılı olamadım. Önce arabadan tepe taklak düştüm. Sonra nasıl olduysa alt torbasında buldum kendimi. Üçüncüsü az kalsın suda boğuluyordum. En iyisi balık tutmak. Bir oltayla bir file alırım kendime. Kıyıda oturup sucuklu sandviçimi yerken gümüş gibi bir balığın oltama takılmasını beklerim. Av köpeği değil balıkçı köpeği olmalıyım ben. 11. bölüm Yavru Kunduz. Fedor amca ile Muço oturmuş topaçın evden avdan dönmesini bekliyorlardı. Fedor amca kuşlara su kabı yapıyordu. Kedi de kendine göre çorapları yamıyor, kopuk düğmeleri dikiyordu. Topaçtan göründüğüne dışarısı adam akıllı kararmıştı. İçeri girer girmez av çantasını masasının üstüne silkelemeye başladı. Tüylü çocuk bakışlı kuyruğu kürek gibi bir hayvan korkuyla süzüyordu çevresini. Fedor amca nereden aldın bu hayvanı diye sordu. Nereden olacak, sudan ırmak kıyısında oturmuştu. Beni görünce korkudan cump suya atladı. Güçlükle çıkardım. Az kalsın boğuluyordu. Baksanıza küçük bir şey. Kedi onu epeyce dinledikten sonra şaşkın. Bu bir kunduz yavrusu dedi. Kunduzlar suda yaşarlar. Sen onu evinden yurdundan ayırıp buraya getirmişsin. Köpek sesini alçaltıp ne bileyim canım onun suda yaşadığını. Batacak kurtarayım dedim. Hepsi o kadar. Şu halime bakın nasıl ıslandım dedim. Kedi daha da hırçınlaşıp baksan ne olacak sanki. Daha hayvanları tanımıyorsun. Bir de başıma avcı kesilmişsin deyip sobanın altına gitti. Bu an yavru kunduz oturmuş gözlerini kirpiştirerek ev halkına bakıyordu. Bütün bu olup bitenden bir şey anlamıyordu Fedor amca. Kaynamış süt verdi ona. Sütü içinde gözleri kapanmaya başladı. Demek ki uykusu gelmişti. Fedor amca nerede yatıracağız bunu diye köpeğe baktı. Köpek nasıl nerede? Madem ki suda yaşıyor onu küçük bir leğene koymamız gerekecek. Kedi sobanın altından seni leğene koysalar da aklın başına gelse diye söylendi. Tüm neşesini yitiren köpek benden ne istiyorsun dedi. Kunduzlar suda yaşarlar diyen sen değil miydin? Muço kendini tutmaya çalışarak onlar suya yalnız yüzmek için girerler dedi. Su kıyılarında evleri olur işte orada yatarlar. Şimdi anlaşıldı mı efendim? Bunun üzerine Fedor amca kunduzu alıp ayakkabı kutusuna yerleştirdi. Küçük kunduz hemencecik uykuya daldı. Topaç da yatmak için kulübesine doğru yöneldi. Sabahleyin Fedor amca testere seslerine benzer bir sesle uyandı. Sanki kereste biçiyorlardı. Tır tır tırt tırt tırt. Biraz kesiliyor ses sonra yeniden tırt tırt tırt ediyordu. Karyoladan başını kaldırınca bir de ne görsün? Aman Allah'ım gözlerine inanamıyordu. Her yan marangoz dükkanı gibi yonga, talaş ve ağaç parçaları içindeydi. Yemek masası yok olmuştu. Talaş yığınları arasındaki kunduz masadan kalan son bacağı da kemiriyordu. Kedi uykulu bir sesle gördünüz mü başımıza gelenleri dedi. Şimdi yeni bir masa almamız gerekecek. Bereket versin ki yatarken kabuk ocağı toplamıştım. Yoksa onları da yerler eserdi. İkisi topaca yaptığını beğendin mi diye çıkıştılar. Sonra Fedor amca ya ben uykudayken karyolamı kemirseydi güğüm diye yere bulacaktım kendimi. Haydi fazla oyalanma. Al şu torbayı koy hayvanı içine. Nereden aldıysan oraya götür. Kahvaltını dönünce yaparsın. Sakın bir daha huyunu suyunu bilmediğim hayvanlara dokunayım deme. Topaç hiç sesini çıkarmadan söylenenlerin tümünü yaptı. Kunduzun annesi babası yavrularını görünce çok sevindiler. Topaç'ın yanlışlıkla oğullarını götürdüğünü bildiklerinden ona darılmadılar bile. Böylelikle bu işte tatlıya bağlanmış oldu. Bir masa kaybeden bizimkiler yine ucuz kurtulmuş sayılırlardı. 12. bölüm. Anne ile baba mektubu okuyorlar. Fedor amcanın mektubu sonunda kente ulaşabilmişti. Mektup kente gelince bir başka postacı onu çantasına koyup adrese götürdü. Dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Postacı iliklerine kadar ıslanmıştı. Fedor amcanın babası onu bu halde görünce "Neden bu havada mektup dağıtıyorsunuz?" dedi. "Hem onlar ıslanıyor hem de siz. Postaya verin oğlum, olsun bitsin." Postacı onu onaylayarak "Haklısınız bayım, çok iyi düşündünüz. Bugüne kadar neden ben bunu akıl edemedim? Şaşılacak şey doğrusu. Hemen bizim müdüre ileteyim dedim. Postacı gidince anne ve baba mektubu açtılar, okumaya koydular. İlkin oğullarının bir sıcak evi olmasına ve bir inek de bir traktör satın almasına çok sevindiler. Sonra baba mektubu okumaya sürdükçe korkmaya başladılar. "Daha başka ne yazayım? Sıcak bir sobamız var. Altında yatınca üşümüyorum. Sağlığım bugünlerde bozuldu. Kimi zaman pençelerim sızlıyor, kimi zaman kuyruk tüylerim dökülüyor." Zavallı anne inledi, dinledi ve birden düşüp bayıldı. Baba koşup su getirdi. Onu ayıltıncaya kadar akla karayı seçti. Kendine gelen anne mektubu babanın elinden çekip aldı. Kalan bölümünü de kendisi okumak istiyordu. "İşte böyle. Geçenlerde tüy değiştirmeye başladım. Eski tüylerim bütün evin içine dağıldı. Yerlerine tertemiz yenileri çıkıyor. Görmeyin kürk gibi. Bir parça sesim kısıldı bugünlerde. Ne yapalım? Gelip geçen çok. Hepsine havlamak gerekiyor." Bu an bir gümbürtü yayıldı evin içine. Bu kez de baba bayılmıştı. Anne mutfağa koştu. Bir kova suyu baygın kocasının başından aşağı boşaltmıştı. Attı. "Neden?" sonra ayılan baba, "Aman tanrım, nedir bu çocuğumuzun başına gelenler?" dedi. "Pençeleri sızlıyor, kuyruk tüyleri dökülüyor, gelip geçene havlıyor. Ondan geri kalmayan anne dertli oltayla fare yakılıyor, kürk gibi tüyleri var diye dövünüyordu. Sakın çocuğumuzun temiz havanın etkisiyle koyun olmasın." Baba saçma dedi. "Koyunun gelip geçene havladığı görülmüş şey mi? Şuna temiz havanın etkisiyle oynatmış desene." Tartışmayı bırakıp mektubu bitirmeyi kararlaştılar. "Canım annem, canım babam, benim. Görseniz tanıyamazsınız. O kadar değiştim ki kuyruğum kırıldı, kulaklarım dimdik oldu, tüylerim upuzun şimdi. Son kısmı iyi anlayamayan anne orasını bir kez daha oku" dedi. "Neleri upuzunmuş, tüyleri upuzun olmuş. İsterse karda bile yatabilirmiş." Sabırsızlanan anne, sonra ne olmuş? Bitirsene şunu mektubu. Meraktan çatlıyorum dedi. Baba acele mektubu okuyup bitirdi. Baba evdeki bütün ilaçları içtikten ancak 2 saat sonra kendilerine gelebildiler. Birer derece koyup ateşlerini ölçtüler. Normaldi. 36.6. Baba kendini toparlayınca zarfı alıp özenle incelemeye koyuldu. Zarftaki mühürde mektubun atıldığı köyün adı vardı. Okumaya çalıştı. Evet, okuyabildi. Köyün adı Yoğurtçular Köyü'ydü. Anne ile baba bir atlas bulup bu köyün haritadaki yerini saptamak istediler. Atlas'ta Yoğurtçular Köyü adında tam 22 köy vardı. Hepsinin postacısına üşenmeden tek tek mektup yazdılar. "Sayın postacı kardeş, sizin köyde Fedor amca adında kentli bir çocuk var mı? Bu çocuk evden çıktı, bir daha dönmedi. Çok merak ediyoruz. Eğer sizin köydeyse bize yazın. Biz gelir ararız. Gelirken sizi unutmayız elbet. Kentten istediklerinizi de bize bildirin. Sakın çocuğa bir şey söylemeyin. Şimdilik haberi olmasın. Bizim geleceğimizi öğrenirse yerini değiştirebilir. O zaman hiç bulamayız. Oysa biz onsuz yapamıyoruz. Annesi Rima, babası Dima." Bu mektuplar yazıldıkları gün postaya verildi. 13. bölüm. Topaç uğraş değiştiriyor. Fedor amca kediye "Topaçın hali ne olacak böyle?" diyordu. "Bu işe yaramıyor. Bir işe yaramıyor." Bunu kendisi de bildiği için üzüntüden gün geçtikçe eriyor. "Kedi onu taşıt köpeğe yapsak nasıl olur?" diye öneriyor. "Köpeğe koyarız. Pazara süt götürür hiç olmazsa. İlle de av köpeği olması gerekmez ki. Taşıt köpekleri yalnız Kuzey Kutbu'nda bulunur. Üstelik araba istemez. Traktörümüz var. Benim aklıma onu süt köpeği olarak yetiştirmek geliyor. Dans etmeyi, çemberden geçmeyi, toplar atı tutmayı öğretiriz. O da bu numaralar sirke gelen küçük çocukları eğlendirir en azından." Kedi Fedor amcayla anlaştı. Sirkte çalışmadığı günlerde evde ev köpekliği yapar. Divanda oturur, terlik istedin mi terlik getirir, gazete istedin mi gazete verir. "Bir de kendisine soralım bakalım" dedi. Köpeği çağırıp tatlılıkla "Topaç kıvırt kıvırt tüylü bir ev köpeği olmak ister miydin?" diye sordular. Onun yanıtı üzücü oldu. "İstediğiniz her şey olurum. Hatta baştan korkuluğu bile. Nasıl olsa bir işe yaradığım yok. Böyle bir yaşamın yükünü daha ne kadar taşırım bilemem." Bunun üzerine hemen bir berbere gitmeye hazırlandılar. Berber epey uzakta, ırmağın öbür kıyısındaydı. Fedor amca oburu çalıştırmaya gitti. Muça dilberi ot atmaya ahıra indi. Hem yemini veriyor hem de "Evi sana emanet ediyoruz. Gelene gidene dikkat et. Hırsızlarla çene çalma. Boynuzunla at dışarı onlara" diye ineği sıkı sıkıya uyarıyordu. Biraz çorba içince obur çalışmaya başladı. Fedor amca şoför yerine oturdu. Topaç yanına aldı. Muço üstüne geçti. Oburun
Sevincine diyecek yoktu. Hiçbir şeye aldırış etmiyordu. Su birikintilerine hızla dalıp çevresine yelpaze gibi su sıçratıyordu. Tavukları görünce yavaş yavaş yanlarına sokuluyordu. Sonra birden oğlanca sesiyle üü diye bağırıyordu. Zavallı tavuklar çil yavrusu gibi kaçışıyorlardı. Kısacası tatlı bir yolculuk yapıyorlardı. Daha sonra Fedor amca bir türkü tutturunca traktör ona eşlik etti. Hani hiç de fena olmamıştı yani. Kayın ağacı ne güzel. Tır tır tır tır. Haydi koş ormana gel. Tır tır tır. Berbere nasıl geldiklerini farkına bile varmadılar. Kedi traktörü beklemek için yerinde kaldı. Topaçı Fedor amca berbere soktu. Dükkan temiz ve aydınlıktı. Bayanlar saç makinelerinin altında saçlarını kurutuyorlardı. Berber Fedor amcaya ne istediniz bayım diye sordu. Topaçın saçlarını kestirecektim. Öfkelenen berber biraz daha alayla yumak topaç daha neler duyacağız dedi. Nasıl kesmemi emredersiniz acaba? Bobby'ye mi benzesin, Fino'ya mı? Yoksa bir çocuğa mı? Gözlerini ondan kaçıran Fedor amca Fino'ya dedi. Anlayamadım. Nasıl yani? Çok kolay dedi Fedor amca. Poposunu ve bacaklarını tamamen alın. Sırtına ve kuyruk ucuna hiç dokunmayın. Yalnız onları kıvırmak gerek. Anlaşıldı. Kuyruğu püskül gibi olacak. Eklem yerlerinden de almayayım. Bari de damat gibi olsun. Bu an makine altındaki kadınlar kıs kıs gülüyorlardı. Sonra berber Fedor amcaya haydi bakalım küçük işine dedi. Dükkanımızda baylar ve bayanlar için iki bölüm var. Şimdi köpekler için bir şey düşün. Onlar böyle eli boş traktöre dönünce kedi ne beceriksiz yaratıklarsınız yahu diye ikisine de çıkıştı. Berbere bu bildiğiniz köpeklerden değil artist ya da stadyum müdürü deseydiniz bakın ne olurdu. Tıraşını hemen bitirip mis gibi kokular sürerdi. Şimdi gidi söylediklerimi yapın. Onlar gerisinin dükkana geldiklerinde berber şaşakaldı. Bir şey unuttunuz galiba dedi. Fedor amca atıldı. Evet bu köpeğin okumuş yazmış bir köpek olduğunu söylemeyi unuttum dedi. Kendisi yakında sahneye çıkacak. Berber gülmekten katılıyordu. Nasıl yani dedi. Yazı yazıyor, hesap biliyor öyle mi? Düdükte çalıyor mu bari? Düdük çaldığını görmedim ama aritmetiği kuvvetlidir. Ya söylesin bakalım 5 kere 5 kaç edermiş? Topaç 5 kere 5 25 eder. 7'ye 2'ye bölürsen 3 çıkar ve 1 artar dedi. Bunları duyan berber ne diyeceğini şaşırdı. Fenalaşıp bir koltuğa çöktü. Sonra toparlanıp dolaptan temiz bir peçete çıkardı. Topaça müşterilerin bir diyecekleri yoksa lütfen şu koltuğa buyurun dedi. İçinden kendi kendine. Gerçekten okumuş bir köpek dedi. Hem tıraşını yapacağım hem saçlarını kıvıracağım bu akıllı köpeğin. Çocuklara da anlatacağım gidince artık köpeklerin bile okur yazar olduklarını öğrensinler ve daha çok çalışsınlar derslerine. Yoksa okullardaki tüm sıralara hayvanlar kapışırlar. Makine altlarındaki kuruyan hanımlar böyle bir köpeğe hepimiz seve seve sıramızı veririz. Bir güzel süsleyip tarayın onu püsküllü kuyrukta hani pek yakışacak dediler. Berber Topaç'ı sıraş ederken çeşitli konularda sorular yöneltti ona. Topaç bu soruların tümünü doğru yanıtladı. Berberin ağzı bir karış açık kalmıştı. Tıraşı bitirince eğip köpeğin başını da yıkadı. Sürdüğü lavantanın kokusu insanın burnuna bir kilometre öteden çarpıyordu. Bütün bunlara karşılık onlardan bir kuruş bile almadı. Topaç aynaya bakınca kendini tanıyamadı. Bir güzelleşmişti, bir güzelleşmişti. Sormayın. Biblo gibi bir şey olmuştu. Fedor amca sıhhatler olsun Topaç dedi. Bak şimdi tam bir ev finosuna benzedin. Dördü birlikte eve döndüklerinde gülünç bir görünümle karşılaştılar. Postacı Peçkin elma ağacının ta tepesine tırmanmış öylece oturuyordu orada. Fedor amca alaylı alaylı seslendi. Ağustos elması ne arıyorsun ağaç tepelerinde? Peçkin öfkeyle hiç dedi. Siz gittikten sonra buraya gelmiştim. Elektrik ocağı fişini çekmeyi unutmuş olabilirler diye pencereden bakıyordum. İneğiniz bana bir saldırsın kamyon çarptı sandım. Üstelik pantolonumda bakın delik deşik oldu. Dilber ağacın altına yatmış serin kanlılıkla geviş getiriyordu. Gülerek postacı Peçkin'i içeri çağırdılar. Kendileri mutfağa koşup çay kaynatmaya koyuldular. Onların yokluğundan yararlanan Peçkin usulca Fedor amcanın askısındaki ceketinden bir düğme kesti. Sonra onu cebine koydu. Bu düğme Peçkin'e çok mu çok gerekliydi. 14. bölüm Profesör Somi'nin gelişi. Her gün başlarına yeni bir dert çıkmasa Fedor amca yaşamından pek memnun olacaktı. Topaç'ın işlerini daha yeni yoluna koymuşlardı. Artık keyfimize bakarız demeye kalmadan başka bir sorunla karşılaştılar. Bir gün Fedor amca eve geldiğinde Muço'ya aynanın karşısında sisleniyor buldu. Bıyıklarını boyuyordu. Fedor amca ne oldu Muço aşık mı oldun yoksa diye sordu. Muço biraz sinirli her iş tamam aşık olmak kaldı. Benim aptallık yaptığımı hiç gördün mü? Eski sahibim Profesör Somi'nin gelmiş. Beni tanımasın diye bıyıklarımı boyuyorum dedi. Tanısa ne yapar ne yapacak alır götürür beni. Bırak bu kuruntuları senin alması için hiçbir neden yok. Nasıl yok ben eskiden onun kedisiydim. Hatta çapıcı da istese buz gibi götürür. Çünkü Topaç'ın da sahibiydi. Fedor amca üzülmüştü. Düşünceli olduğu yüzünden okunu gördü. Kediye dinle Muço dedi. Seni bilmediğin yerlere götürüp bırakan onlar değil mi? Nasıl olur da tekrar almak isterler? Hayır beni bilmediğim yerlere bırakmadılar. Tatile gidiyorlardı. Tanıdıklarına dönünceye kadar kendimiz Kedimiz sizde kalsın dediler. Onlar da tatile çıkınca bir başka tanıdıklarına beni emanet ettiler. Bu sonuncular kilere kapattılar beni. Dökülen tüylerim odalara yayılıyormuş. Tutsak gibi yaşamaya dayanamayıp kaçtım oradan. Sanırım Topaş da bu nedenle sokaklara düştü. Konuşmasını sürdüren Muço aslında profesör fena bir insan değil dedi. Ama şimdi beni cennette yaşatacağını bilsem dönmem geri. İneğimle senin yanında kalmaktan başka bir isteğim yok. Fedor amca ne yapacağımı ben de şaşırdım dedim. Başka bir köye geçelim mi? Kedi bu düşünceye uzun eşliğe karşıtıkça eşyaları taşıyacaksın, oburu taşıyacaksın. Sonra buraya alıştık. Umudumu yitirme Fedor amca. Ben her şeyi yoluna korurum. Bir süre saklandım mı tamam demektir. Sen işine bak. Hangi iş? Neredeyse kış geliyor. Odun sağlamamız gerekli. Bir ip bul. Doğru ormana. Topaç da yardım etsin sana. Profesörün geldiğini duyan köpek sokağa bir adım bile atmak istemiyordu. Kedi ona korkma dedi. Berberden sonra annen görse seni tanıyamaz. Topaç ip, balta ve bıçkı almak için aşağı indi. Fedor amca traktörü çalıştırmaya uğraşıyordu. Kedi sıkı sıkıya unutmayın kayın keseceksiniz. Kayın odunu da çok dayanıklı oluyor diye onlara öğüt veriyordu. Fedor amca güzelim kayın ağacına yazık değil mi diye kediye karşı çıktı. Fedor amca güzelliği sırası mı şimdi? 40 derecenin altındaki soğukları düşünsene. Her önüne gelen dayanıklı diye kayın keserse ormanlarımız çok geçmeden tükenir. Yalnız ormanlar mı? Güzel kuşlar, sevimli tavşanlar nerede barınırlar? Onları da düşünmek gerekmez mi? Onu düşün, bunu düşün. Beni kim düşünsün? Beni de deden düşünsün öyle mi diye kedi bas bas bağırıyordu. Fedor amca evet ama deden seni düşünmüş, ormana dokunmamış, onları sana bırakmış, çalı çırpıyla ısınmış, kesmemiş ağaçları. Yoksa bu ormanlar bugüne kadar kalır mıydı? Biz de öyle yapmalıyız. Sıp ormana yollandılar. Ne kadar kurumuş ağaç, dal kırığı varsa traktöre yüklediler. Düşmemesi için arkadan iple bağladılar. Biraz dinlenip ateşte patates közlediler. Çöplere geçirdikleri mantarları kızartıp doğu yasaya yediler. Bu an obur onlara bakıp hani bana dercesine bir gürlemesi mi? Korkudan boğazına patates tıkanan Fedor amca kıpkırmızı kesilmişti. Telaşla kendini 2 metre öteye atan köpek tank geçiyor sandım dedi. Ona katılan Fedor amca bana da bomba patladı gibi geldi. Bu tangırtıyı unutur aç bırakırsak tehlikeli olabilir deyip dedikleri bolca ona da verildi. Eve dönerlerken Topaç fundalıklar arasından bir tavşanın çıktığını gördü. Fedor amcanın dur gitme sen artık ev köpeğisin, av köpeği değilsin demesine kalmadan Topaç ok gibi fırlayıp onun peşine düştü. Öyle hızlı koşuyordu ki ağaçlar geri geri gidiyorlardı. Fedor amca istemeye istemeye eve yalnız döndü.